Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Merhaba Açık Radyo'nun sevgili dostları, Dünyayı Okumak programından Akif Pamuk ben. Kelimenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci anlamlarıyla tamamını karşılayan bir dönem yaşıyoruz, yanıyoruz. Zor dönemler, neredeyse Türkiye'deki çok yoğun, ağır bir gündem var. Yaz falan da dinlemiyor. Yarın daha büyük bir sorunla karşılaşmayız umarız derken daha büyükleriyle karşılaşıyoruz. Burada özellikle bu hafta Afgan mülteci meselesinden Suriyeli yurttaşlara uzanan çerçeveden geçen hafta başlayan orman yangınlarıyla ağır bir gündemi birlikte yaşıyoruz. Aynı zamanda pandemi koşullarında. Biz de dünyayı okumakta dünyanın tüm sorunları elbette bizim sorunlarımız. Onlara her ne kadar gündem ağır olsa da umudumuzu büyütmeye, çözümlere dair bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bugün de yine bu mimar üzerine bizliğin aynasından yaşayanların aynı zamanda Fanus'ta Diyaloglar, Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları kitaplarının eş yazarı Pınar Uyan Semerci bizimle. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Gerçekten de çok zor bir gündemde herkese en iyi dileklerimi iletmeye çalışayım.
Kalbimiz oradaki yurttaşlarımızla ama insanın hakikaten içi parçalanıyor. Rakam verirken bile can kaybı yok diye haberler geçiyor ama börtünün, böceğin, oradaki ağaçların genellikle görülmediği, aslında çok da umursanmadığı bir çerçevede devam ediyor. Sizinle konuştuğumuzda bu Afgan meselesinden ve Suriyelilere dair ön yargılardan konuşacaktık ama birdenbire bu yangın meselesinde de bu kutuplaşma gündemi neredeyse temel başlık oldu. Bu birazcık bilgi sosyolojisinin konusuna da giriyor ama yani bu stereotipleri nasıl üretiyoruz, nasıl oluyor da iklim krizinin etkilerini işte ormanlar yanarken görmezlikten gelip birisi kundakladı diyoruz, işte diyoruz da diyoruz. Buradan başlayalım isterseniz.
Gerçekten o kadar insanın canını yakan bir yangın halindeyiz ki hani fiziksel olarak da hissediyoruz aslında, çünkü İstanbul'da yanıyor, yani çok sıcak her şeyin ötesinde ve hani bunca zamandır belki bir Açık Radyo dinleyicisi olarak da dinlediğimiz, bildiğimiz bir şeyi her gün hani hissediyoruz. Artık hani bunun da ortak bir sorun haline gelememesi insanı bir yandan çok üzüyor ve korkutuyor. O yüzden bir yandan hani konuşacağız ama bir yandan gerçekten de böyle hani sözün bitmemesi için çok ciddi bir inat etmemiz gerektiğini hissediyorum. Çünkü kendim bile hani insanların canları yanarken bu kadar ağır kayıplar varken sakin olalım, konuşalım, düşünelim, bakın yaşananlar böyle böyle bir şey demek biliyorum ki geçmesi çok zor bir mesaj. Ama bir yandan da kelimelerin, düşünmenin, bunları tartışmanın ötesinde de elimizde maalesef bir araç yok. Yani farkında olarak ancak hareket edebiliriz. En basitinden işte Türkiye'ye Help Turkey, We Don't Need Help başlığı bile, yani orman yangınlarının işte uçak ihtiyacı, sönmesi için destek ihtiyacı bile İki tane farklı kutup şeklinde yansıdı. Her noktada da işte çıkış sebebinden süreçteki müdahalelere bizim gördüğümüz, hani olay yaşanırken, daha önce bizim çalışmalarımızda çok ifade ettiğimiz bir cümle vardı. Yani farklı Türkiye algıları var. Farklı, aynı olaya baktığında tamamen başka bir okuma yapma çok artmaya başladı diyorduk. Hani bunda bile, bu kadar ortak bir dertte bile bunun yine üretildiğini görüyoruz. Evet, yani Suriyeliler özellikle göçmen karşıtı bu Afgan süreciyle beraber çok fazla geçen hafta tartışıldı. Elimden geldiğince takip etmeye gayret ediyorum ama tabii ki burada çok önemli bir noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Her şey her şeye karışıyor. Yani mülteci demenin ne anlama geldiği, sığınmacı demenin ne anlama geldiği, göçmen sınırdan geçerek ülkeye, yani savaş, bir savaş durumundan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyelilere karşı geçişmekte olan ve bütün bu ne diyelim, bilgi kirliliğiyle de üst üste biten bir göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı tartışması var. Fakat bu çoğu zaman gerçeklere de dayanmayan, olgulara dayanmayan bir biçimde de körüklenir hale geldi bu son tartışmalarda. Bizim daha önceki çalışmalarda hep söylediğimiz bir şey vardı. Yani biz ve onlar, biz ve diğeri de, biz ve ötekileştirmeye giden o noktayla uğraşıyoruz. Öncelikle ilk başlarken böyle bir çalışmaya Türkiye'nin içindeki bu biz olamama halini, farklılıklarla birlikte yaşayamama halinden yola çıkmıştık. Sonraki süreçte bu giderek işte hem duygusal kutuplaşma dediğimiz parti taraftarlıkları üzerinden, hem de göçmenlere karşı ciddi bir ön yargı üzerinden yaptığımız bütün araştırmalarda karşımıza çıktı. Burada çok ciddi olarak üç boyuttan bahsediyoruz ve bu üç boyut bizleri her olaya bakarken kendi taraftarımızı, kendi bizlik halimizdekilerin yanlış olmadığını, hep doğru olduğunu, onlara karşı kuşku duymadığımız bir noktada var oluyor. Diğerlerini, ötekilere karşı da ön yargıların, kalıp yargıların çok ciddi olarak üretildiği bir noktaya itiyor. Ve bir tür ahlaki üstünlük buradaki şey, hani bizden olan çok daha işte vatansever, doğruyu görüyor, akıllı, öteki olansa bütün bunlar, bu özelliklere sahip olmayan, büyük bir ciddi bir genellemeden bahsediyoruz. Sosyal mesafeyi görüyoruz. Yani sosyal ilişkilerin kurulmak istenmemesini görüyoruz. Ve bizim için en temel nokta, ki bence bütün bu göçmen tartışmalarında, mülteci tartışmalarında evrensel hukukun yıllardır, yani sadece Türkiye için değil aslında tüm dünyada aldığı yolu geri çeviren bir nokta bu. Haklar konusu tartışılmıyor. Yani insan hakları evrenselliği, çocuk haklarının evrenselliği, mülteci haklarının geliştirdiği, yani mülteci olduğu için o haklara sahip, insan olduğu için o haklara sahip noktasında hakları biz kendimize, kendi gizlilik hanemizin içindekileri sahip olması gereken noktalar olarak görürken, öteki olarak koyduğumuz kişilerin bu haklara erişiminin olmamasını sorun etmiyoruz, dert etmiyoruz, hatta meşru görebiliyoruz. Bu resim bizim, dediğim gibi, yanarken bunları konuşmak hiç kolay değil ama bir biçimde çözüm geliştirebilmek için, beraber yaşayabilmek için, beraber düşünebilmek için her birimizin bu var olan durumu ve burada üretilen bilgiyi, sosyal medyayı bu çerçevede de görmek zorunluluğu içindeyiz. Yani maalesef hani duralım, zaman geçsin diye bir durumumuz yok. Beraber ancak ortak, hatta sadece Türkiye içinde de düşünümden bahsediyorsak, dünya çerçevesinde beraber hareket etmek zorundayız. O yüzden bütün bu tartıştığımız şeyler Türkiye'nin, evet, çok acayip gündemi ama aslında dünya açısından da üstünde beraber çalışmamız gereken, konuşmamız gereken alanlar.
Şimdi bu mülteci meselesinde bana şey enteresan geliyor. Sürekli mülteciden bir davranış değişikliği bekleniyor. Yani onların işte şöyle davranması, geri gitmesi, geri gelmesi gibi. Yani başlarken söylediğim, hani can kaybı yok, işte yangın kontrol altına alındı da nasıl hayvanları, börtü böceği, doğanın hakkını bir kenara bırakıyorsak, burada da işte Suriyeliler şöyle yapsın diye gayet bir ön yargı veya bir stereotip üretip onu yaygınlaştırır. Afganlar gelmesin. Yani ne kadar empatiden yoksun bir çerçevede herhalde ortak noktalarından bir tanesi bu. Şimdi ufak bir şarkı arası vereceğiz. Arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama döndüğümüzde şu soruyu soracağım size. Aşı karşıtlığındaki o aşı karşıtı olanların da benzer bir stratejileri kullandığı üzerine birazcık daha derinleşmek istiyorum. İzin verirsen. Evet, Açık Radyo dinleyicileri, Face'den Anti-Poyner diyoruz. Açık Radyo dinleyicileri, Dünyayı Okumak'ta Face'den Anti-Poyner dedik. Pınar Oyan Semerci bu haftaki konuğumuz ve Dünyayı Okumak'ta yine bir yazarımız var ve onun deneyim pratiklerinden bugüne dair çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Evet Pınar Hanım, burada bir kesişim kümesi var mı? Yani yıllardır saha çalışmaları yapıyorsunuz. Aslında herhalde sizin yaklaşımınıza birazcık şu, insanların ne dediğinden çok nasıl dediğinin mekanizmalarını konuşuyoruz herhalde. Yani işte orman yandığında bunun sabotaj mı olup olmadığı, onlar yaktı, işte WhatsApp gruplarında mesajlar havalarda uçuyor, gençler işte kimlik kontrolü yapıyor. Öbür taraftan aşı karşıtları da falan doktor dedi ki diyor, orada başka bir gerilim noktası var. Öbür taraftan Suriyelilere işte şunlar bir diyor, bizim durumumuzu düşünen yok diyor. Burada ne dediklerinden çok nasıl dediklerine odaklandığınızda nasıl bir mekanizma işliyor?
Bu çok önemli, yani nasıl dedikleri ve bilginin nasıl ürettiği. Aslında tam da bu sebeple TÜBİTAK çok hızlı bir araştırma çağrısı açmıştı. Biz de Emre Erdoğan Hoca ile beraber infodemi ile etkin mücadele için bireylerin yanlış bilgi karşısındaki tutumlarını ve bu belirleyicileri araştırmaya çalıştık COVID-19 için. Burada çok önemli bir kavram var ve tam da yangın sürecinde de yine maalesef deneyimledik. İnfodemi diye bir kavramı kullanmaya başladık. İnfodemi şu demek, kriz anlarında insanlar büyük oranda yanlış bilginin yaygınlığı sebebiyle güvenilir ve doğru bilgiye erişemiyorlar ve bu yanlış bilgi çok hızlı yayılıyor. Yani en korkutucusu, yani o yüzden zaten infodemi bir tür pandemiye benzetiliyor. Hani bir bulaş oranı var. Yanlış bilgi çok hızlı bir biçimde, panik halinde, korku halinde, ne yapacağını bilmez bir haldeyken bu hızla yayılıyor ve bunun çok ciddi sonuçları olabiliyor. Şimdi aşı karşıtlığı gibi bir alanda, info pandemiyle ilgili alanda tabii bunun çok ciddi etkilerini biz şu an yaşıyoruz. Aynı şeyin başka bir yansımasını yangınların çıkış sebebi, bununla ilgili işte hem sosyal medyada bir takım troller, olaylar, hem de sonrasındaki bütün o tartışma, kutupla çözüme dair ya da çözülememesi ya da işte söndürülememesiyle ilgili tartışmalarda çok ciddi bir bilgi kirliliğini görüyoruz. Bu çok önemli bir şey çünkü biz maalesef daha kolay günlere geçmiyoruz. Yani işte pandemiyle bunu yaşarken ya da pandemide bu süreci ya da aşı karşıtlığını anlamaya çalışırken, ki nasıl olabiliyor, yani insanlar neden aşı karşıtı olur dediğimizde önemli bir nokta komplo teorileri. Bizim çalışmamızda hani bunu mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalıştık bulgular çerçevesinde. Bireysel düzeyde maruz kaldığımız bu yanlış haberleri bazen kötü niyetli olmadan bizler de üretebiliyoruz. Çünkü neyin yanlış, neyin doğru olduğunu o panik halinde ya da o bilgi kirliliğinde görmeyebiliyoruz. Kurumlara güven çok ciddi zarar görmüş durumda. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurumlara güvenmediğiniz zaman işte o tam da dün gene belki sosyal medyada görmüşsünüzdür, WhatsApp gruplarında dolaşanları bir komutan ikna etmeye çalışıyordu halkı.
Evet.
Hani bunlara itibar etmeyin, bu doğru değil, biz buradayız diye. Yani kurumların kendi görevlerini yapmaları, kurumlardan gelen açıklamalara bir güven duygusu burada çok temel bir nokta. Enformasyon ortamı tabii. Yani sosyal medya, herhangi bir eski bildiğiniz medyanın belli bir takım editoryal süreçlerden geçmesini engelleyen bir biçimde çalışıyor. Bunun tabii ki özgürleştirici bir tarafı da var. çok daha işte vatandaş gazeteciliği dediğimiz önemli haberlerin dinlenmesini de sağlayabiliyor. Yani bir sesin duyulmasını sağlayan bir tarafı var ama bir yandan da neyin doğru neyin yanlış olduğu bir süzgeçten geçme, bir kontrol mekanizması olmadığında da çok ciddi bir artış yol açıyor. Ve tabii ki dezenformasyon kampanyaları, yani gerçekten de kasti olarak bir yanlış haber, bilgi kirliliği yaratma gayreti de olabiliyor. Şimdi bizim çalışmamızdaki bulgulardan bir tanesi bu psikolojik faktörlerin yanı sıra bilişsel yetersizlik çok önemli. Yani okur yazarlığa sahip olmak, neyin doğru neyin yanlış olduğunu, bilimsel olanla bilimsel olmayanın ayrılması ki bu aşı karşıtlığında çok hayati. İkincisi komplo teorileri. Çünkü grilikler arttıkça siyah beyaz kadar net cümleler kurulmamaya başladığı noktada insanların daha net açıklamalara ihtiyacı oluyor ve komplo teorilerine inancı görüyoruz. Bu yüzden hani deminki sorunuza geri dönersek hani aynı gruplardan mı bahsediyoruz ya da aynı şeyden mi? Bazı açılardan benzer mekanizmalardan bahsediyoruz. Çünkü işte gerçekten de bunun arkasında şu var ve bu şununla ilişkili gibi hani çok net bir açıklamayı ve herkesin göremediği bir gerçeği görme argümanını aslında biz komplo teorilerine inanç diyoruz ve komplo teorilerine inançla dezenformasyon, misinformasyon yani infodeminin yayılması arasında kuvvetli bir ilişki var. Burada doğrulama alışkanlıklarının çok önemli olduğunu görüyoruz ama maalesef bizim araştırmalarımızda çok az bunun olduğunu gördük. Yani teyit etme, doğrulama, bu bilgi gerçekten doğru mu paylaşmadan bunu bakma ki hani gene daha kurumsal sosyal medya kanalları bunu bir biçimde artık yapmak özellikle pandemi sonrası bir takım mekanizmalar kurmaya çalışıyor ama WhatsApp gibi kapalı alanlarda bu tür şeyler çok daha hızlı yayılabiliyor. Bilim okur yazarlığı, sağlık okur yazarlığı dediğimiz şeyin tıpkı işte bu yangınlar ve iklim mevzusunda da olduğu gibi hani sadece Türkiye'de olmayan aslında tüm dünyanın haritasını koyduğumuzda ne kadar yaygın olduğunu zaten görüyoruz. Ya da işte daha önce yapılan bütün bu alandaki uzmanların uyarılarına baktığımızda böylesi bir ısıda, böylesi bir sıcaklıkta bunun olabilme ihtimalini zaten biliyoruz. Ama işte bunlardan yola çıkarak çözüme gidebilmek, bunlardan yola çıkarak gerekli tedbirlerin alınamadığı yerde bütün bu bilgi kirliliği ya da dezenformasyon yani kasti olarak da hatalı bilgilerin üretilmesi ve işte bu aradaki gerilimin artırılması ile maalesef yüz yüze kalmış durumdayız.
Ya tabii burada şey çok ilginçti bu süreçte. Bir türlü İçişleri Bakanlığı'ndan izin verilmeyen, kurulmasına izin verilmeyen Yeşiller Partisi'nin bir tweetinin altına ne iklim değişikliği, bunu siz yaktınız gibi bir sürü yorum vardı. Yine Yerci Derneği'nin bir tweetine benzer bir yorum vardı. Sanki yani oradaki o bilimsel okuryazarlık dediğiniz şeyi birazcık daha şöyle açmak gerekebilir belki. Yani fikriniz olmadığı yerde toplumun bilgi stoğundaki başka birisinin üretmiş olduğu bilgiyi kullanmak çok daha cazip geliyor. Tabii bir de bu sosyal medya mecrası çok hızlı akan bir mecra. Bir mahalle baskısı da yok mu burada? Yani bu dezenformasyonu üret diye bir mahalle baskısı yok mu? Bir fotoğraf vardı. İnsanlar yemek yiyor arkada orman yangını var. Utanın falan diyorlar ama o fotoğraf 4 yıl öncenin fotoğrafıydı mesela.
Ya burada zaten işte neden birbiriyle çok ilişkili diye düşündüğümüzde tam da işte bu ben, biz yani biz olduğunuz o kimlik, o aidiyetle beraber aslında olayların ne olduğuna bakmak, hani gerçekte o resim oranın mı ya da var olan sorun nedir, nasıl bir çözüm üretilmeli, bir hata var mı, ne tür mekanizmalar kurulsaydı daha iyi olurdu gibi hani ortak çözümler daha iyi beraberce üretmenin ötesinde herkesin bir tür kendi kampına çekilip kendi savunusunu ve kendi gerçekliğini inşa etme çabasını görmeye başlıyoruz. Ve bu oldukça ciddi bir sorun çünkü dediğim gibi sorunlar bitmiyor ve böyle baktıkça çözümden daha da uzaklaşıyoruz. Yani teşhisi doğru koymamız gerekiyor ki var olan orman yangınlarının sebebini, müdahaledeki gecikmenin neden olduğunu, bununla ilgili neler yapılması gerektiğini doğru koyabilmemiz gerekiyor ki çözüme doğru gidebilelim, tekrarlanmasın. Ki zaten şu an olan da yeteri kadar hani kayıpları nasıl telafi edeceğimiz konusu dahi zaten mesela başka bir tartışma.
Evet, evet, orada da müthiş bir tartışma vardı. Yani bilim insanlarının ki 4-5 kişi bunu şey yapmıştı, dile getirmişti. Yeşil Gazete'de de bir şey vardı, hemen ağaçlandırmayın falan diye. Siz bizim bağış yapmamızı engelliyorsunuz diye orada da bir linç kampanyasına dönüşmek üzereydi. Hatta yeni TRT Yönetim Kurulu'na atanan bir bürokrat oldu artık. O bürokratın 5 dakikalık videoyu hızlandırarak helikopter sayısını fazla gösterme çabası da bu biz onlar ayrımının bir dışa vurumu gibi. Yani hakikaten orada size bütün açık radyo dostları da dinleyicileri de katılıyordur buna. Yani anlamı üzerinden değil de bir savunma mekanizması üzerinden bir çerçeveye döndüğünü görmek mümkün. Peki yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama aslında tüm konuştuğumuz şeyler, bu mekanizmalar her programda bir başlığını konuşacak mekanizmalar. Nasıl olacak? Neye doğru evrilecek? Yani bizim için bir özgürlük alanı, kendimizi ifade etmenin aracı. Hatta ilk sosyal medya vesaire kullanımı üzerinden baktığınızda aktif yurttaşlığın bir dışa vurum olarak görülüyordu. Bunu bir yurttaş gazeteciliği tartışması da yapıyorduk. Nereye doğru gidecek? Ne yapılmalı diyelim?
Yani tabii hakikaten her bir demin mesela bahsettiğim kurumlara güven dahil olmak üzere işte bizim bilgi okur yazarlığımız, bu uzmanlık ve hani uzmanlığın karşısında mesela her görüş aynı noktada mıdır tartışmak? Yani tabii ki tartışacağız ya da uzmanların görüşünün karşısında alternatif tartışmalara yer açılabilir belli oranlarda ama hani burada bence asıl mevzu belki popülizmin de içinde bulunduğumuz kutuplaşma ve popülizmin beraber var olduğu bu alanda en temel noktalardan biri gerçekten olguları ayırabilmek ve bilimsel olarak gelişmiş olanla hani karşısında hakikaten safsata deniyor, farklı şekillerde Türkçe'de çeviriyoruz ama yani bu ikisi aynı seviyedeki tartışmalar değil. Yani bilginin getirdiği, bilimin getirdiği noktanın diğer karşı ve bir şeylere bilimsel olan bir takım metodolojilere dayanmayan argümanlarla aynı şekilde tartıştırılıyor olması da çok ciddi bir erozyon yaratıyor. O yüzden maalesef hepimize birey olarak çok iş düşüyor ve farklı şapkalarla farklı rollerle de yani işte açık radyo gibi bir radyonun olması, kamuyu bu şekliyle bilgilendirmeye gayret eden bir radyonun önemi inanılmaz. Ama buna bile yani buna erişim bile aslında bir bilgi sahibi olmayla var olabilir.
Evet.
O yüzden çok ciddi bir biçimde bizim çocukları, okulları, medya okuryazarlığı ve bütün bu sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok pozitif olan bir şey çok negatif bir şeye de dönebiliyor. Ve sosyal medyada yaratılan gerçeklik, var olan gerçeklikle üst üste gelmeyebiliyor. Kimleri takip ettiğiniz, kimleri okuduğunuz sizin bir fanusunuz aslında. Yani bizim o fanustaki diyaloglarda vurgulamaya çalıştığımız
evet.
Oydu. Çok daha yankı odanızı, kendi sesinizin yankısını görerek kendinizin ne kadar doğru düşündüğünü pekiştirebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir tehlike. Ve bu bütün dünyada bir tehlike. Fakat şu an bizim hani bu yangın sürecinde de yeniden gördüğümüz, ondan önce göçmenlere karşı önyargılarda da yeniden gördüğümüz bununla bu farkındalığı ve bu konuyu konuşmak zorundayız, tartışmak zorundayız ve bu hani hızlı çözümlerimizin olmadığını ama bizlerin beraberce bu alanda düşünüp çalışıp teması sağlayan yani farklılıklarla beraber yaşama konusunu gündemde tutacak bir biçimde burada temas çok kıymetli geliyor bize her tür temas yani bireysel düzeyde insani temas ama farklı düşünceleri de tartışabilecek bir noktayı açık olmayı sağlayacak bir ortam yaratmamız gerekiyor. Kolay bir nokta değil ama işte o yüzden hakları çok kıymetli görüyoruz yani haklar üzerinden, yani insan hakları dediğimizde, çocuk hakları dediğimizde, çevre hakları dediğimizde bu perspektifi yaygınlaştıran bir ortam yaratmak zorundayız. Yani hakları sadece kendimize, kendi bizimize verilebilen bir alan olarak değil, tüm insanları kavrayacak, evrensel olarak hep beraber yaşamımızı sağlayacak bir alan olarak görmemiz gerekiyor. Yani insanlık bayağı ciddi bir yol aldı ama maalesef son yaşadığımız dönemde bütün dünya kötü bir sınav veriyor. Çok ciddi bir sınavdan geçiyoruz.
Çok teşekkürler sevgili Pınar Uyan Semerci. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Umarım ilerleyen süreçte tekrar sizi tekrar konuk alıp bu konuyu birazcık daha derinleştirmek gerekebilir. Çünkü olay soğumuş olacak. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergi içerisindeki Dünya'yı okumanın bu hafta da sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. İyi haftalar.
Çok teşekkürler. Ben de herkese iyi haftalar. Yangınların da en kısa sürede sönmesi dileğiyle diyeyim.
Çok teşekkürler.
Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.